Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Biliyorsunuz ilgi alanlarımdan birinin düşkün ekonomili Venezuela olduğunu. Bir baktım Venezuela'dan sadece 26 abonem var. Öyleyse nasıl yayacağım ben karanlığı? Tam bunları düşünürken Binali Yıldırım'ı çıkardı karşıma Gayretullah. Dinlemeye başladım onu.
Oğlum Venezuela'ya gitmiştir beraberinde de orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi malzemeler götürüp dağıtmıştır.
İyi de adamın bir sürü gemisi var. Niye onlarla göndermemiş acaba derken bu sefer de Abdülkadir Selvi'nin yazısı çıktı karşıma aniden. Yanında taşıyabileceği miktar dedi. İyiliğin büyüğü küçüğü olmaz tabii. Yaşa be Binali. Koca yürekli Selvi. İyi fikir verdi. Bir anda Venezuela'ya gidesim geldi. Hemen kaptım bavulumu tabii ki. Açtım içini. Hop, hazırım mı şimdi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tabii önemli olan miktarı değil, işlevi. Ama bu beni kesmez ki, orada dağıtırım. Maskelerin hepsine verdim 190 lira. Git gel uçak bileti tam 100 katı neredeyse 19.720 lira. Anında aldığım bilet orada. Belli ki var bir yerlerde bir hata ama ihtiyaçları var bana. Hem Binali'nin oğlu baktı mı 3'ün 5'in hesabına? Ben de bakmam valla. Yetişkin bir bavul bünyesinde 12 kutu maske taşıyabilir. Tabii yalnızca bunlar yetmez bize. Aynı zamanda önemli olan mesafe. Katarsam temizliği de bu iş rahat rahat biter böyle. Olmazsa olmaz tabii ki bilgisayarımı da alayım. Gümrükte yakalanırsam satıcı değilim, takıcıyım derim. Hazırım, hadi yola çıkayım. Sonraki hedefim 2 ekmek bir sütle Cezayir'e. Ama öncesinde ne olacak bu doların hali onu anlatıyorum. Bütün dünyada değer kaybeden dolar Türk lirası karşısında şahlandı. İşin aslı Türk lirası alçaldı. Dolar bir kez daha rekorunu güncelledi, ileriye taşıdı. Şaşırdık mı? Daha önceki videolarımı izleyenler şaşırmadı. Bu sabah enflasyon geldi. Kimin umurunda say? Var mı açıklanana inanan biri? Öyle veya böyle bir para birimi her daim değer kaybeder mi? Kaybederse o ekonomi sağlam durabilir mi? Ama yine de moral bozmamalı, insanlara müjdeler vermeli. Müjde! Artık bozdurduğunuz dolarınızla daha fazla Türk lirası alabiliyorsunuz. Alkış! Merkez Bankası ne işe yarar? Hadi bu çıkışa da müdahale etse ya kendisi. Ufacık bir pürüz olarak döviz rezervi yok ki. Çoktan bitirdi. Ama iyi yedi. Para politikaları bağımsız olmadıkça daha çok rekorlar kırılır. Boyunlarına altın madalya takılır. Naim Süleymanoğlu bile bu durumu kıskanır. Defalarca uyardık, uyarmadık mı? Önce dolar yılı 8 liranın altında kapar dedik. 7 liraya geldiğinde raporlar düşmeye başladı. 6.25, 6.5 yazıyordu koskoca kurumlar. Vallahi boşuna maaş ödüyorlar. Ne dedik? İşte başlığı orada duruyor. Açın seyredin. Sonrasında dolarda rekor öncesi sessizlik. Piyasalar sessizdi ama adeta bağıra bağıra geliyordu. Para kazandıracağı o kadar aşikardı ki. Al bu kirazdan kalmaz birazdan videosu. Çekilirken daha kiraz çıkmamıştı bile. Hele dolar sarı alarmdan kırmızı alarma geçerken olumlu diye adlandırılan haberlerin işe yaramaması, dünyada dolar hızla düşerken bizde kafayı kaldırması, siyasette yaşanacak karışıklığı gösteren can alıcı bir ikazdı. Dolar artık yeni bir banda oturdu. Kendisine kısa süreli de olsa yeni bir yuva kurdu. Ufaktan aşağı sarkmalar olsa da 8.50-8.80'dir artık yeri. Peki nasıl tetiklendi? Erdoğan'ın gece televizyona çıkıp konuşması ateşledi. Ne dedi ki?
Ben yine aynı iddianın peşindeyim. O da şu. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Temmuz, Ağustos buraları bulacağız ki.
Kendisine ekonomist diyen birinin faizleri düşürmekten bahsedildiğinde kendi parasının değer kaybedeceğini bilmemesi hoş değil tabii. Zira bunu bildiği halde söylüyorsa o zaman memlekette çok fena spekülasyon dönüyor demektir. İşte bu konuşmadan sonra dolar Türk lirası karşısında 8.75'i dürttü. Sonra bizi öptü. Merak etme, yakında yanındayım deyip aşağı doğru hafif hafif süzüldü. İşin fena tarafı, resmi faizler hala %19'larda. Ya buna rağmen rekor kırıyoruz dolarda. Amerikan başkanı bile hey man come on dolar faizini düşüreceğiz dese dolar bile hızla değer kaybeder. Esas Temmuz ve Ağustos gibi faiz indirimi yapılacağını söyledi. Merkez Bankası başkanıyla toplanmış. Başkanın kendi iradesi olmadığına göre bu toplantıda onun fikrini almadı. Emrini iletti. Yabancı basın bile bunu böyle algılayıp organlarında yayınladı. Peki nasıl çevirmeye çalıştılar kazı? Hemen ertesi gün Merkez Bankası başkanı çıktı. Şahap Kavcıoğlu'ydu adı. Yatırımcılarla toplantı yaptı. Piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını belirtti. Ve haliyle kaz yandı. Sahi bu arkadaş göreve gelmeden önce faizleri niye indirmiyor vatan haini diye kükrüyordu. Köşe yazıları yazıp ortalarda dolaşıyordu. Anlayacağınız bağımsızlık imajı yaratmak hiç bu kadar kolpa olmamıştı. Buram buram senaryo kokan bir açıklama yapıldı. Sonuçta da 2 kuruşluk ciddiye alındı. 8.60'dan 8.58'e gerileme yaşandı. Tabii sonrasında tekrar kafasını kaldırdı. Temmuz-Ağustos aylarında baz etkisi, yani geçen yılın enflasyonuyla karşılaştırılması ve biraz da istatistik kurumunun itmesi illa enflasyonu düşük çıkartacak. Hadi o saatten sonra yapmasana indirimi. Diğerleri gibi kapıda bulur kendisini. Niceleri heba oldu bu yolda be. Bak. Tekrardan Naci geçti. İşin kötüsü ekonomi yönetimi de ne yapacağını bilemiyor. Sizin benim gibi oturmuş seyrediyor. İyi film var mı film cehenneminde? Onlar da hadi dolar düşse diye bekliyor. Faiz indirimini destekleyen tek bir veri yok ortada. Hatta kurların artışına bakarsak faiz arttırımı gerekiyor bu durumda. Faiz indirilirse ne olur? Türk lirasının getirisi düşer. Cazibesi azalır. Döviz uçar, aya sert iniş yapar. Yerli yatırımcılar için işte Mohikanlar, Apaycılar, Türkler enflasyonun altında getiri bankaya yatırdığın paranın erimesi anlamına gelir. 100 lirana bir yıl sonra 18 lira getiri alabiliyorsan gelecek yıla kadar da enflasyon %18 artarsa alım gücün aynı kalır. Ha enflasyon üzerindeyse azalır. Bu durumda da yerli yatırımcı alternatif kanallara doğru yol alır. Yok lan ne kanal İstanbul'u? Dolar, altın, borsa, kripto paralar, emlak, arsa. Sen faizleri %19, kredi faizlerini %24'lerde yapmışsın ama insanlar hala kredi çekip ev ve araba alıyorlar. Bildiğin otomobil yahu, otomobil diye yatırım mı olur? Türk lirası karşısında o bile oluyor. Satışlar yakında zam gelir diye %70 artıyor. Parayı elinde tutsa hayalindeki Egea inecek 2017 model Egea'ya. Ülke yönetimine kimse güvenmiyor. Nasıl olsa aldığı mal kredi faizinden çok daha fazla artacak diye düşünüyor. Değil mi Dart? Sözün bittiği yerdeyiz. Sen anlat. Yabancı yatırımcı içinse iş biraz daha farklı. Enflasyon onu hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Tek derdi kur artış oranından fazla faiz almak. Alın size 7 lirada dolarını bozup faizi yüksek diye Türk lirasına yatırım yapan yabancı yatırımcının ibret verici hikayesi. Günlerden Şubat'ın 22'si. 100 bin dolarını 7 liradan bozdurunca elde ettiği para 700 bin lira. Yatırdı diyelim %19 faize. Bir yıl sonra alacağı para 833 bin lira. Daha 3,5 ay olmadı arkadaş. Alacağı bütün faizi yediği gibi üzerine zarara girdi. Neden? 103 gün oldu o günden bugüne. Kabaca bu zamanın faizini yatırdığı ana paraya ekle. Alacağı faiz yaklaşık 50 bin lira olmalı. Oldu mu parası 750 bin lira? Ya Türkiye'de işler karıştı deyip ülkesine dönmeye çalışsa 100 bin dolar yatırmıştı ya götüreceği para bugün 87.210 dolar. Sahi nereye gitti 12.790 dolar? Valla yabancı da olsa gözleri dolar. Köşesine çekilir, için için ağlar. Adama öyle de koyar. Çünkü kaybedecek şey sadece para değildir, prestijidir. Kafam dönmüyor bu işin nereden döneceğine, imajımızı nasıl düzeltebileceğimize. Ha, o ses.
Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim.
İtiraf ediyorum, bunlar dediği benim. Ekonomistsen ben de Kraliçe Elizabeth'im. Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir. Biz onu çoktan kaybettik. Kendi vatandaşın bile güvenmiyorsa sana, elin yabancısı neden güvenip getirsin para? Düşünsenize ülkedeki bankaların mevduatlarının %54'ü döviz cinsinden. Türk lirası tutanların oranı %46'da. Kalmışlar azınlıkta. Sadece bu ayıp bile yeter ülkeyi yönetme iddiasında olanlara. İş sadece faiz olsa yine iyi. Mesela %25 versek gelirler mi? Kolay değil çünkü mevcut yönetim yabancı yatırımcılar nezdinde tüm meşruiyetini kaybetti. Yahu ülke ne hale geldi? Köfteciye bile mafyanın çökeceğini bizzat İçişleri Bakanı dile getirdi. Var mı daha ötesi? Köfteciye çökenlerin ülkesinde bir yıl sonra getirdiğim parama bir yamukluk yapar çökerler mi diye düşünmez mi? Hadi onlar yabancı, biz buraya mahkumuz. Dolar alacaksak hesabı şöyle yapmamız gerekiyor. Mevcut verilen faizler üzerinden hesaplamayla hadi bugünün kuru 8.60'dan dolar alırsanız gelecek yıl bugün Haziran ayı başında dolar en az 10 lirayı geçmiş olmalı ki kâr etmiş olun, yani zarar etmeyin. 10 liradan azı alternatif zaman maliyetine girer. Tamam, doların banka faizi çok düşük. Ama Türk lirası faizi fazla olunca zaten o parayı yatırmasan, faizini alsan, ha faizi almışsın ha doları 10 liradan satmışsın. Peki Türkiye ekonomisi bir yıl çift tane olmadan dayanabilir mi? Bence dayanamaz. Ama burada önemlisi zamanlama. Gerektiğinde çıkmayı bilmeli. Türkiye tasarrufu olmayan bir ülke. Başka ülkelerin tasarruflarını borç almak zorunda. Alman emeklisi, Fransız işçisi, İngiltere postacısı, zira onların paralarını yöneten fon yöneticileri nezdinde Türkiye'nin iflas riski var. Ve bu algı o kadar üst düzeyde ki borç istesek dolar bazında inanılmaz faizler istiyorlar. İşte tam da Haziran ayında Türk şirketlerinin yapacakları borç geri ödemeleri nedeniyle yüklü döviz talepleri olacak. Bu durumda mevcut kırılganlıklara eklenecek. Aksi takdirde bu yüksek oranlarla borçlarını çevirmek isteyecekler zaten zor durumda olanlar. Kapamak isteyenlerse paralarını dövize çevirmeye başlayacaklar. Adamlar ne yapsın Türk lirasını? Dolar euro borç vermiş, dolar euro geri ister. Anlayacağız, net olarak ülkeden döviz çıkışı yaşanacak. İyi de yok ki ne çıkacak? İşler bayağı zorlaşacak. Türkiye'nin dövize ihtiyacı sadece bunlarla da sınırlı değil. Bakın, ihracatımız rekor kırdığı halde Mayıs ayında dış ticaret açığı 4.2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Milyar dolarlardan bahsediyoruz burada. Her ay bu kadar dış ticaret açığı verirsek nasıl kapatacağız hesabı? Türkiye'nin en büyük döviz gideri petrol. Fiyatının 70-80 dolar bandına oturması durumunda Türkiye'nin ham petrol faturası geçen yıllara göre en az %70-80 artacak. Türkiye bunun altından nasıl kalkacak? Cari açığımız büyüyecek. Çok dövize ihtiyacımız olacak. İşte bu gibi durumlarda Merkez Bankası rezervleri kullanılırdı. Halen 128 milyar dolara ne olduğu belli değil.
Hı? 128 milyar dolar nereye gitti? Yani Merkez Bankası'nın parasını nereye gittiği sorulur. Bunların hesabı kitabı yok. Bunlar anlamaz bu işlerden. Ne hesaptan anlarlar, ne kitaptan anlarlar. Bunları da maalesef sorma hakkını kendilerinde bulabiliyorlar.
Başkanım, bana duygu geçti. Hissediyorum şu anda. Kim soruyor ya? Olmayan şey sorulur mu? Sorulmaz. Kaba insanlar, medeni olun biraz. Geçmek bilmeyen sivilce gibisiniz. 128 milyar dolar neredeymiş? Sormayın işte, bir bitmediniz. Nimetle şaka olmaz. Öp başına koy. Kadına yaşı, erkeğe maaşı, Merkez Bankası'na parayı sormayacaksın arkadaş. Namahremdir, yakışmaz. Bak, onlar küser barışır, sonra sen kötü olursun. Herkes kendini kurtarır, olan sana olur. Ben diyeyim sana. Ha, illa Merkez Bankası'na soru soracaksanız iki baş soğanınız var mı diye sorun. Kapuska nasıl yapılır tarifini isteyin. Doğum gününüzü söyleyin, beraber astrolojinizi inceleyin. Bakın, Merkür retrosundayız. Sayın Merkez Bankası, ne yapmalıyız? İşte bunlarla gel Merkez Bankası'na, başına icat çıkarma. Anketler artık ne kadar kötü geliyorsa ayın 4'ünde, yani yarın tekrardan müjde vereceğini söyledi. Muhtemelen yine doğalgaz bulduk bir yerlerde. Ya da güncelleme gelecek eski rezerve. Hep Almanlar mı kıskanacaktı? Biraz da Araplar kıskansın bizi. Yalnız verilen müjdeleri toplasaydık, üst üste koysaydık, şu anda dünyanın bir numaralı enerji tedarikçisiydik. Liderlik koltuğuna oturmamız işten bile değildi. Dünyada enerji fiyatlarının yükselmesiyle beraber ekonomisi en olumsuz etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Zaten her halttan kötü etkilenen yegane ülke yine Türkiye. Bir şeyden de iyi etkilense hatırım kalır. Geçen haftaya damgasını vuran iki S&P'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Standard & Poor's ve Sedat Peker. Standard & Poor's olan S&P, ülkenin sermaye hesabı dayanıksız deyip ülke ekonomisini yakında taklaya geleceğini ima etti. Sedat Peker olan S&P ise ülkenin paralarının nasıl iç edildiğini nakletti. Ben de size bir S&P sunuyorum ve son perdeyi indiriyorum. Durun durun ya, açın perdeyi. İki kelam daha etmek istiyorum. Bu YouTube işinde abone olmak var ya, futbol stadının büyüklüğü gibi. Stat ne kadar büyük olursa olsun, izleyen seyirci daha önemli. O zaman hadi abone olun, stadı büyütelim. Sonra da tribünleri dolduralım. Muratoğlu'na bir destek atalım. Ben de maça o gazla çıkayım. Siz seyredin, ben taraftar bağırıyor gibi hissedeyim. Gol atınca size koşayım. Ha, loca isteyenler için katıl butonu aşağıda. Ala. Esas bundan sonraki videoda bir sürpriz de bende var. Açılışta, sonrası eski kıvamda. İşte onu sakın kaçırmayın derim. Biraz ipucu vereyim, yıldızlar. Ha, bizim memleketimiz. Kalbimsinle, güç bizimle.
Podcast dinle.